Dördüncü, Sanhedrin karşısında Yoşiyahu. Yoşiyahu'nun iyileştirilişinin öğleden sonrası mabet çevresinde öyle bir tartışma çıkmıştı ki, Sanhedrin önderleri heyeti onun olağan buluşma mekanında toplamaya karar vermişti. Ve onlar bunu Şabat günü Sanhedrin buluşmasını yasaklayan ortak karara karşı gelen bir biçimde gerçekleştirmişlerdi. İsa, nihai sınav geldiğinde, Şabat yasağına bu uymayışın kendisine karşı getirilecek olan başlıca suçlamalardan bir tanesi olacağını bilmekteydi ve o, bu merhamet eylemi için kendisini yargılamaya oturmuş olan Yüksek Musevi Mahkemesi'nin tam da bu oturumu bu hususları Şabat gününde ve kendi almış oldukları karara doğrudan karşıtlık içinde görülken, Şabat günü gözleri görmeyen bir adamı iyileştirme suçuyla yargılanmak için Sanhedrin heyeti karşısına çıkarılmayı arzulamıştı. Ancak onlar İsa'yı karşılarına çağırmamışlardı. Onlar bundan korku duymuşlardı. Bunun yerine, onlar derhal Yoşiyahu'yu çağırdılar. Birkaç giriş sorgusundan sonra, Sanhedrin'in yaklaşık olarak 50 üyenin hazır bulunduğu haliyle, sözcüsü Yoşiyahu'ya kendisine ne olduğunu anlatmasını emretti. İyileşmesinin gerçekleşmiş olduğu o sabahtan beri Yoşiyahu, Thomas, Nathaniel ve diğerlerinden ferisilerin Şabat günü gerçekleşen iyileşiminden kızgın olduklarını ve onların muhtemel bir biçimde ilgili herkes için sorun çıkaracağını öğrenmiş haldeydi. Ancak Yoşiyahu, İsa'nın kurtarıcı olarak adlandırılmakta olan kişi olduğunu henüz anlamamıştı. Bu nedenle, ferisiler kendisini sorguladıklarında, o şunu söylemişti, bu adam bana yaklaştı, kili gözlerime sürdü, Şiloam'da yıkan dedi ve ben şimdi görüyorum. Eski ferisilerden bir tanesi, uzunca bir konuşmada bulunduktan sonra, bu kişi Tanrı'dan gelmiş olamaz, çünkü görüyorsunuz Şabat gününe uymuyor. O, ilk başta kil yaparak, daha sonra ise bu dilenciyi Şabat günü Şiloam'da yıkanmaya göndererek, kanuna karşı geliyor. Bu türden bir adam Tanrı'dan gönderilmiş bir öğretmen olamaz. Bunun sonrasında, İsa'ya gizlice inanmış olan daha genç kişilerden bir tanesi şunu söyledi, eğer bu kişi Tanrı tarafından gönderilmemişse, nasıl böyle şeyleri yapabilmekte, hepimiz, bu türden mucizeleri sıradan günahkar bir kişinin gerçekleştiremeyeceğini biliyoruz. Hepimiz bu kişinin dilenci olduğunu ve onun gözleri görmez halde doğduğunu biliyoruz. Şimdi o görmektedir. Sizler hala bu Tanrı elçisinin tüm bu mucizeleri ecinlilerin prensinin gücü ile yerine getirdiğini mi söyleyeceksiniz ve İsa'yı suçlamaya ve onu kınamaya cüret etmiş olan her bir ferisi için biri onları tuzağa düşüren ve utandıran bir soruyu sormak için ayağa kalktı, öyle ki aralarında büyük bir fikir ayrılığı yaşandı. Başkanlık eden görevli tartışmanın nereye doğru kaymakta olduğunu görmüş olup, onları azaltmak için karşılarında olan kişiyi kendi başına sorgulamaya hazırlandı. Yoşiyahu'ya dönen bir halde, o şunu söyledi, gözlerini açtığını söylediğin İsa ismindeki bu adam hakkında ne söyleyebilirsin ve, Yoşiyahu, bence o bir Tanrı elçisi cevabını verdi. Önderler fazlasıyla rahatsız olmuştu ve onlar başka ne yapacaklarını bilmez bir halde onun gerçekten de gözleri görmez halde doğmuş olduğunu öğrenmek için Yoşiyahu'nun ebeveynlerini çağırma kararına vardılar. Onlar dilencinin iyileştirilmiş olduğuna inanmak istemiyorlardı. Yalnızca İsa'nın her bir sinagoga olan girişinin yasaklanmış oluşu değil, Aynı zamanda onun öğretisine inanan herkesin benzer bir biçimde İsrail cemiyetinden atılmış bir halde bulunduğu Kudüs'te oldukça iyi bilinmekteydi ve bu yaşam ihtiyaçlarının tedarik edilmesi hakkı dışında tüm Musevi halkının sahip olduğu her türlü hak ve ayrıcalıktan mahrum bırakıldıkları anlamına gelmekteydi. Bu nedenle fakir ve korku içindeki ruhlar olan Yoşiyahu'nun ebeveynleri ihtişamlı Sanhedrin heyeti önüne çıktıklarında olduğu gibi konuşmaktan korku duymaktaydı. Mahkeme sözcüsü şunu söyledi: "Bu senin evladın mı ve biz onun gözleri görmez halde doğmuş olduğunu doğru mu anlıyoruz? Eğer bu doğru ise nasıl olur da o şimdi görüyor ve bunun sonrasında annesinin hemen yanı başında durur halde?" Yoşiyahu'nun babası cevap verdi: "Biz onun bizim evladımız olduğunu ve onun gözleri görmez halde doğduğunu biliyoruz. Ancak onun nasıl oldu da gözleri görür hale geldiğine veya onun gözlerini kimin açtığına dair hiçbir bilgimiz yok. Kendisine sorun, o erişkin yaşta, onun kendisi hakkında konuşmasına izin verin." Onlar bu aşamada Yoşiyahu'yu karşılarına ikinci sefer çağırdılar. Onlar resmi bir mahkemeyi gerçekleştirişlerine dair bu tutumları karşısında huzursuzlardı. Ve bazıları bunu Şabat günü gerçekleştirmeye dair tuhaf duyguları hissetmeye başlamıştı. Bunun uyarınca onlar Yoşiyahu'yu tekrar çağırdıklarında kendisini farklı türden bir saldırı ile tuzağa düşürmeye girişmişlerdi. Mahkeme görevlisi şunu söyleyen bir biçimde eskiden gözleri görmez olan kişiye bu ihtişamı neden Tanrı'ya vermiyorsun, neden bizlere gerçekleşmiş olana dair bütüncül gerçekliği söylemiyorsun, hepimiz bu kişinin bir günahkar olduğunu biliyoruz. Gerçekliği anlamayı neden reddediyorsun, sen hem kendinin hem de bu adamın Şabat'a karşı gelmeden suçlu halde burada karşımızda durmakta olduğunu biliyorsun. Eğer hala gözlerinin tam da bugün açılmış olduğunu söylüyorsan sen, gerçek iyileştiricinin Tanrı olduğunu kabul ederek günahlarından arınmayacak mısın? Ancak, Yoşiyahu ne akılsız ne de mizahtan yoksun biriydi. Bu nedenle o mahkeme görevlisine şu cevabı verdi: "Bu adam bir günahkar mı bilmem, ancak bir şeyi biliyorum. O da benim gözlerim görmüyordu, şimdi görüyorum." Ve onlar Yoşiyahu'yu tuzağa düşüremedikleri için şunu soran bir biçimde sorgularına devam etmeyi amaçladılar: "O gözlerini tam olarak nasıl açtı, tam olarak sana ne yaptı, sana ne söyledi, o senden kendisine inanmanı istedi mi?" Yoşiyahu bir ölçüde sabırsız bir biçimde şu cevabı verdi: "Ben sizlere tamı tamına neyin yaşandığını söyledim. Ve eğer benim şahitliğime inanmıyorsanız, neden tekrar duymak istiyorsunuz? Sizler de mi yoksa onun takipçileri olmak istiyorsunuz?" Yoşiyahu bunları söylediğinde Sanhedrin'de neredeyse şiddete varan karışıklık patak verdi. Zira önderler kızgınca şunu haykıran bir biçimde Yoşiyahu'ya yetişti: "Sen bu kişinin takipçisi olarak konuşabilirsin. Ancak bizler Musa'nın takipçileriyiz ve bizler Tanrı'nın kanunlarının öğretmenleriyiz. Bizler Tanrı'nın Musa aracılığı ile konuşmuş olduğunu biliyoruz. Bu İsa ismindeki kişi içinse onun nereden konuştuğunu bilmiyoruz." Bunun ardından Yoşiyahu bir taburenin üzerine çıkmış halde şunu söyleyerek herkesin duyabileceği biçimde etrafa haykırdı: "Kulak verin, İsrail'in tamamının öğretmenleri olarak kendinizi duyuran sizler. Ben sizlere burada büyük bir mucizenin yaşanmış olduğunu duyururken, siz bu kişinin nereden geldiğini bilmediğinizi itiraf ediyorsunuz. Ancak yine de sizler kesin bir biçimde benden duymuş olduğunuz şahitlikten onun gözlerimi açmış olduğunu biliyorsunuz. Hepimiz, Tanrı'nın bu türden şeyleri kendisine layık olmayanlar için gerçekleştirmemekte olduğunu biliyoruz. Tanrı bu türden bir şeyi yalnızca gerçek bir ibadetçinin ricası üzerine gerçekleştireceğini, kutsal ve doğru olan biri için. Sizler, dünya tarihinde gözleri görmez olarak doğmuş birinin gözlerinin açıldığının bir kez bile duyulmamış olduğunu bilmektesiniz. Öyleyse, hepiniz, bana bakın Kudüs'te bugün neyin yaşanmış olduğunun farkına varın. Ben sizlere söylüyorum. Eğer bu kişi Tanrı'dan gönderilmemiş olsaydı, bunu gerçekleştiremezdi. Ve, Sanhedrin üyeleri kızgınlık ve kafa karışıklığı içinde ayrılırlarken, onlar kendisine, en başta sen günah içinde doğmuş birisin. Şimdi bizlere öğretide bulunmaya nasıl cüret ediyorsun? Belki de sen gerçekten gözleri görmez halde doğmadın. Ve, kaldı ki şayet senin gözlerin Şabat günü açıldıysa, bu ecinlilerin prensinin gücü tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ve, onlar derhal sinagoga Yoşiyahu'yu dinden çıkarmak için yöneldiler. Yoşiyahu bu mahkemeye, İsa'ya ve onun iyileştirmesinin doğasına dair yetersiz düşünceler ile girmişti. İsrail'in tamamını kapsayan bu en yüksek mahkeme karşısında onun oldukça zeki ve cesur bir biçimde savunmuş olduğu cüretkar şahitliğin çoğu. Onun aklında, bu türden hakkına olmayan ve adaletsiz bir biçimde mahkeme ilerlerken gelişmişti.